Herkese merhaba. Ufak bir giriş podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Uzun bir ara vermek durumunda kaldım ama bundan sonra düzenli bölümlerle devam etmeyi düşünüyorum. Bugünkü bölümümüzde biraz öğrenilmiş çaresizlikten bahsetmek istiyorum. Bunun için de Seligman'ın deneyinden bahsedeceğim. Daha sonra da biraz öğrenilmiş çaresizliği nasıl azaltabiliriz, bu konuda uzmanlar ne diyor, ona değinmek istiyorum. O zaman başlayalım Seligman'la. Seligman'ın bu yola çıkarkenki hedefi öğrenme ve korku arasındaki ilişkiyi incelemek. Bunu yapmak için de gidiyor 24 tane köpek seçiyor ve bunları 3 tane gruba ayırıyor. Bu 3 gruptan ilkine kaçış grubu deniyor. Bu kaçış grubuna kaçış grubunu bir kabine koyuyorlar ve ayaklarından bir elektrik şok uyguluyorlar. Bu köpeklerin kabinde hemen yanlarında bir düğme var. Köpekler bu düğmeye basınca elektrik şoku bitiyor. Ama köpek o düğmeye basmazsa da şok her türlü 30 saniye içinde kesiliyor. Bu köpekler gittikçe kısa sürede o düğmeye basmayı öğreniyorlar. İkinci gruptaki köpeklere de boyunduruk grubu demişler. Bu gruptaki köpekler kaçış grubunun aksine o düğmeye basınca elektrik şoku durmuyor. Ama yani aslında iki grubun da hissettiği şey aynı. İki grupta en fazla 30 saniye elektrik şokunu hissediyor. Birinci grupta sadece düğme çalışıyor ve düğmeye basınca duruyor. İkinci grupta da düğme çalışmıyor. Bu yüzden tabii ki de ikinci grupta olan köpekler bir süre sonra düğmeye basmak konusunda pes etmeye başlıyorlar. Üçüncü grupta kontrol grubu. Kontrol grubundaki köpeklere direkt hiçbir şekilde şok uygulanmıyor. Genelde çok sayıda psikolojik deneyde bunu görüyoruz zaten. Kontrol grubu hiçbir şey yapmazsak ne olur, normali nedir ölçmenin bir yolu. İlk gün bu kadar. Ertesi gün Seligman yine bu 24 köpeği alıp başka bir kabine götürüyor. Bu kabinde köpeklere 10 kez şok veriliyor ve bu köpeklerin 10 denemeden en az birinde duvarın üstünden karşıya atlamaları planlanıyor ve eğer atlayabilirlerse şoktan kurtulacaklar. Kaçış ve kontrol grubu yani düğmeye basınca elektrik duran ve hiçbir şey yapılmayan grup kurtulmada benzer başarılar gösteriyor. Bazıları geçebiliyor. Tabii ki küçük bir oranda da geçemeyen oluyordur. Ama ikinci grup yani boyunduruk grubundaki köpekler çok farklı bir tepki veriyor. Boyunduruk grubundaki 8 köpekten 6'sı duvarın üzerinden atlayıp o şoktan kurtulamıyor. Daha sonra emin olmak için Seligman bu 8 köpeği bir daha alıyor bir hafta sonra. Ve bu sefer yine 8 köpekten 5'i hala karşıya atlamayı beceremiyordu. Yani bu gruptaki köpekler önceki tecrübelerinden dolayı elektrik şokundan hiçbir şekilde kurtulamayacaklarına ikna olmuşlar. Yani çaresiz olmayı öğrenmişlerdi. Bundan dolayı da hiçbir engel olmamasına rağmen o duvarı atlayamıyorlardı. Yani aslında önceki kabinde düğmenin çalışmamasıyla duvardan atlamanın arasında hiçbir ilişki yok. Ertesi gün zaten. Ama buna rağmen köpekler ertesi günde bir hafta sonra da diğerlerine kıyasla aynı performansı gösteremiyorlar. Buna da kısacası öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Zaten buradan bile insanların hayatımızda ne kadar çok var olan bir sorun olduğunu görebiliyoruz. İnsanlar bir sürü geçmişteki negatif tecrübelerinden dolayı şu anda içinde oldukları durumdan çıkamayacağına inanıyor ve bu yüzden çaba harcamayı kesiyor. Seligman'ın tahminlerine göre toplumun %90'ı öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor. Yani öğrenilmiş çaresizlikten uzak sadece %10'luk bir kesim var. Ki bana sorarsanız bu günümüze yaklaştıkça giderek artan bir istatistik ama %90 bile gerçekten inanılması çok zor bir rakam. Bu kadar herkesin gördüğü büyük ihtimal dinleyenlerinde bende de var, ben de böyle hissediyorum dediği bir şey. O yüzden uzmanlar bu konuda ne demiş, ne gibi çözüm önerileri sunmuş biraz ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak uzmanlar yükleme tarzına bakılmasını tavsiye ediyor. Yani herhangi bir şekilde neden bir şey yaptığınızı açıklarken veya bir davranış örüntüsü gördüğünüz zaman bu yükleme tarzını analiz etmeniz ve bunu en azından fark etmek bence çok büyük bir adım. İlki zaten çok duymuş olabileceğiniz bir şey, içsel ve dışsal. Mesela bir sınava girdiğinizde ben çalışmadığım için kötü aldım demek içsel ama sınav zordu demek dışsal. İkincisi de değişmez veya geçici. Mesela buna da böyle bir örnek verebiliriz. Bir sunumda kötü olduğunuzda ben zaten çocukluğumdan beri sunum yapmakta kötüyüm demek değişmez bir bakış açısı. Ama dün gece uyuyamadığım için, bu sıralar kafam dağınık olduğu için sunumda kötüydüm demek geçici. Üçüncüsü de küresel ve spesifik. Küresel düşünmek bir olayın her yerde aynı ve istikrarlı olduğunu düşünmek. Mesela ben sosyalleşmeyi pek genel olarak sevmiyorum demek küresel bir yükleme şekli. Spesifik de mesela geçen hafta tanıştığım insanlarla iyi anlaşamadım, bu sosyalleşmeden hiç keyif almadım demek daha spesifik. Genelde öğrenilmiş çaresizliği olan insanlar içsel, değişmez ve küresel bir yükleme şekline sahip oluyor. Yani çevrelerinde gerçekleşen çoğu şeyi kendi hataları, kendi suçları olarak görüyorlar. Ve bu huylarının değişmeyeceğini ve bunların dünyanın her yerinde, her yerde istikrarlı olduğunu düşünüyorlar. Bu kısımdaki önemli şey bazı yorumlarımızda, düşünme şekillerimizde nasıl bir yükleme şeklimiz olduğunu fark etmek ve eğer içsel, değişmez ve küresel sürekli düşündüğümüzü fark ediyorsak buna bir isim koymak ve belki biraz düşünce tarzımıza dikkat etmek. Tabii ki şey diyemeyiz, yani dışsal, değişen ve spesifik yükleme şekli çok daha iyi ve hepimiz böyle düşünmeliyiz değil. Bence sadece insanın hani dışarıdan bir üçüncü kişi gibi bakarak nasıl bir düşünce örüntüsü olduğunu ve bu yani hangi yükleme tarzını yaptığını fark etmesi ve belki bunun üzerine çalışması ilginç bir şey olabilir. Zaten uzmanlar da böyle söylüyor. Tamamen dediklerimin tersini yapmak da kesinlikle bir çözüm değil. Olay sadece yükleme tarzının farkına varmak ve belki bir tık aksiyon almak. Şimdi de gelelim ikinci yönteme. Bunu da Martin Seligman ve Albert Ellis ABC metodu demiş. İngilizcesiyle adversity, belief ve consequence'dan geliyor bu ABC. Adversity, güçlük ve sıkıntılı durum demek. Bu araştırmacılar diyor ki zor bir durum yaşadığınızda o olayı tamamen tarafsız bir şekilde anlatmaya çalışın. Anlatırken hiçbir şekilde yargı veya değerlendirme yapmamaya çalışın. Yani her zaman kendi yaşadığımız olaylara kendi perspektifimizden bakıyoruz ama şöyle düşünelim. Hani biz her zaman hikayemizin ana kahramanı olarak kendimizi düşünüyoruz. Ama aslında belki hikayemizdeki yan karakterlerden birinin perspektifinden, hiçbir şey bilmeyen birinin veya bir sorun yaşadığımız kişinin perspektifinden bakmak gibi bir şey adversity. Belief de inanç demek. Bunun içinde diyorlar ki bir olayı nasıl algılandığını işin içine kat. Yani olayın nasıl olmasını istediğini değil, bu olayı ilk duyduğunda iç sesinin nasıl tepki verdiğini hatırla. Mesela bir olay ilk yaşandığında belki onu ciddiye almadın veya bambaşka bir tepki verdin. Bunu fark etmek ve aynı zamanda ben bunu böyle algılıyorum ama başkası nasıl algılardı gibi gibi bu inançları sorgulamak. C'de, C'de consequence. Consequence da netice, sonuç demek. Consequence içinde diyorlar ki bir olaya nasıl tepki verdiğini ve bunun sonuçlarını düşün. Mesela bu olaya çok üzüldün. Üzüldükten sonra karşındakine nasıl tepki verdin ve üzgünlüğünle başa çıkmak için ne yaptın? Çünkü herhangi bir güçlü, sıkıntılı bir durum yaşadığımızda, ona kendi inançlarımızı kattığımızda bunun her zaman iyi veya kötü bir sonucu olur. Mesela bir tartışma oldu. Bu tartışmanın sonucunda üzüldüğümüzde nasıl bir yöntemle bu sinirimizi çıkardık veya bu sorunu yaşadığımız insanla nasıl iletişim kurduk gibi gibi. Veya bu aynı şekilde öğrenilmiş çaresizlikte kariyerde bir başarısızlık olabilir. Bir kriz yaşadık, bir şeyden red aldık. Bunun hakkında bir inancımız var ve bunun üzerine aldığımız aksiyonun sonucu ne olacak? Bunu sorgulamamız gerektiğini söylüyor bu uzmanlar. Bu bölümlük bu kadar. Umarım bu bölümden keyif almışsınızdır. Beni Instagram hesabım ufak bir girişten takip etmeyi unutmayın. Orada da biraz paylaşım yapmaya başlamayı düşünüyorum. Bu bölümde böyle ufak bir giriş yapmak istedim, öğrenilmiş çaresiz diye. Tabii ki çok derin bir konu. Daha çok derinleşmek isteyenler için açıklama kısmında birkaç kaynak koyuyor olacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.